Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, program hazırlayan Osman Kayer, yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada Sertaç Çokoy sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Evet, stüdyomuzda Sayın Osman Kayer ile birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Allah'la oturmak isteyen tasavvuf ehliyle otursun sözünün manası. Elçi bir iki kadehle kendinden geçti, hatırında ne elçilik kaldı ne getirdiği haber. Allah'ın kudretine hayran olup kaldı. Makama erişip sultan oldu. Sel denizine kavuştu, deniz oldu. Tane ekinliğe vardı, ekin oldu. Ekmek Adem atanın vücuduna karıştı, ölüyken dirildi, haberdar oldu. Mum ve odun ateşe can verip yanınca vücutları nurlandı. Sürme taşı gözlere çekilince iyi görmeye sebep oldu, gözcü kesildi. Ne mutlu o adama ki kendisinden kurtulmuş diriye ulaşmıştır. Yazık o diriye ki ölüyle oturmuş, ölmüş, hayatını kaybetmiştir.
Evet Sümer Hanım, Mevlana Hazretleri işte bu okuduğumuz bölümde tasavvufun önemli unsurlarından olan sohbet bahsine aslında girmiş oluyor. O konunun başlığını Allah ile oturmak isteyen tasavvuf ehli ile otursun başlığına bakıp da aşağıya baktığınızda sanki bir ilgisi yokmuş gibi gözüküyor ama burada asıl anlatılmak istenen şey sohbet mevzusu olduğu için başlığı da böyle koymuş Mevlana Hazretleri. Şimdi bir kere İslam düşüncesinde ve İslam inancında, İslam tasavvufunda insanların, Müslüman olan insanların, mümin olan insanların, özellikle tasavvuf yoluna salik olan insanların hayatının her anını Allah ile birlikte geçirmesi, yani dini inançlarıyla ve düşünceleriyle birlikte hayatını sürdürmeleri gerektiği uzun uzadıya anlatılır. Şimdi tasavvuf aslında bir ilim dalıdır ve bu ilimle uğraşan insanlara da mutasavvuf, onu yaşayanlara da sufi ismi verilir. Zevk olarak algılanırdı, sufi ismi verilir. Ve tasavvuf geleneğinde insanların kendisinden vazgeçerek, kendisinden kurtularak Allah'a ittisar etmesi, yani Allah'ın yoluna ulaşmasından bahsedilir. Allah'ın yoluna salik olmasından, o yola düşmesinden sıkça bahsedilir. Çünkü böyle olduğu takdirde ancak insanların dünyada iyi bir hayat sürmesi, iyi bir insan olması, insanı kamil olabilmesi ancak bu şekilde mümkündür. Bu sebeple tasavvuf tarifinde Cüneyd-i Bağdadi şöyle söylüyor. Allah'ın seni senliğinden öldürmesi, kendisiyle diriltmesidir diye tarif ediyor tasavvuf. Yani insanın kendisinde ölmesi, diyelim ki Osman Kayer olarak ölmesi ve onun Allah ile dirilmesi. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Kendi benliğinde, kendinizde var olan şeyleri terk edip Allah'ın bize vahyetmiş olduğu, insanlara göndermiş olduğu esaslar üzere olmanız gerektiğidir. Bu düşünce aslında Kur'an-ı Kerim'in ilk vahyine kadar bizi götürüyor. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz ilk vahyedilen ayetler Alak suresinin ayetleridir ve orada mealen söyleyecek olursak Allah-u Zülcelal Hazretleri şöyle buyuruyor. Oku yaratan Rabbin adıyla. Daha önceki derslerimizde de bahsetmiştik. Okumakla yaratılmak arasında aslında bir yakınlık var, bir benzer var. Çünkü Allah'ın vahyinden sonra ulaşılmak istenen bir şey vardır. O da eski benliğin öldürülmesi ve yeni bir kimliğe, yeni bir kişiliğe kavuşturulmasıdır. Adeta yeniden yaratılmaktır. Şimdi Hazreti Ömer'in hikayesini de bize çokça anlatırlar. Hazreti Ömer kendisi de anlatır aslında bunu. Daha önce kendisi Hazreti Peygamber'in düşmanı olarak da onu öldürmek isteyecek kadar işi ileri götürmüş birisidir. Lakin Kur'an-ı Kerim'i dinlediğinde, bir biçimde Kur'an-ı Kerim okunmasına şahit olduğunda onun büyük tesirinde kalır ve iman eder. Şimdi Hazreti Ömer anlatırken biz önceleri işte çeşitli unsurlardan, mesela peynirleri, Tanrı biçiminde peynirler, put biçiminde peynirler yapardık ve onlara tapardık, onlara dua ederdik. Lakin karnımız acıktığında onları da yerdik. Bunu hatırladığım zaman gülüyorum. Bu eski halimize gülüyorum diyor. Gerçekten de İslam inancına ve İslam düşüncesine giren insanların önceki haliyle sonraki hali arasında büyük bir farklılık vardır. Büyük bir adeta arasında dağlar kadar fark vardır. Bu yüzden de Allah ile birlikte olmak, Müslüman insan açısından yeni bir kimlik kazanmak, yeni bir kişilik kazanmak, yeni birisi olmak demektir aslında. Bu sebeple de işte Mevlana Hazretleri buranın başlığı olarak diyor ki Allah ile oturmak isteyen tasavvuf ehliyle birlikte olsun. Şimdi peki tasavvuf ehliyle oturanın Allah'la birlikte olması nasıl cereyan olacak? Nasıl cereyan edecek bu? Nasıl mümkün olacak sorusu sorduğumuzda da işte bu sorunun cevabını ilerleyen beyitlerde bize Mevlana Hazretleri anlatmış oluyor. Ancak biz öncelikle bu yaratılmanın nasıl olduğuna ilişkin Mevlana Hazretleri'nin misalleri üzerine durmak lazım. Bu beyitlere baktığınız zaman diyor ki elçi bir iki kadeh ile kendinden geçti. Hatırında ne elçilik kaldı ne getirdi haber. Şimdi bu şöyle düşünün. Yeni Müslüman olmuş birisini düşünün. Daha önceki inançları var, düşünceleri var, hayatı var, önem verdiği şeyler var. Ancak İslam inancıyla hemhal olduğu zaman, İslam inancına girdiği zaman eski düşüncelerinden, eski inançlarından hiçbir şey kalmaz. Onlar artık önemsiz hale gelir aslında onun açısından. Yepyeni şeyler önemli olmuştur. Mesela geçmişte tamamen dünyevi menfaatler onun için ön plandayken, sadece kendi kişisel menfaatleri ön plandayken birdenbire başka insanlar, başka varlıklar da önemli hale gelmiştir. Allah da önemli hale gelmiştir. Ve yine İslam düşüncesinin en önemli özelliklerinden bir tanesi şudur. İnsanlar bütün fiillerini, Müslüman olan bütün insanlar bütün fiillerini bir şeyin rızasını kazanmak için yaparlar. O da Allah'ın rızasını kazanmak için yaparlar. Yani bütün fiillerimizi yolda yürürken, önümüze çıkan bir taşı alıp kenara koyma işinde, herhangi bir ihtiyaç hisseden birisini de karşılaştığımızda onun ihtiyacını gidermemiz de, bütün işlerimiz, hatta kendi karnımızı doyurmamız, kendi ihtiyaçlarımızı gidermemiz bile Allah'ın rızasını kazanmak içindir. Çünkü insan bir kere Allah'ın varlığını tattıktan sonra, onun alemlerin Rabbi olduğunu anladıktan sonra geri kalan bütün unsurların kendi zihninde bir değeri kalmaz. Bu sebeple de bu da anlatıldığı gibi elçilikten de vazgeçersiniz, söylemek istediğinizden de vazgeçersiniz, eski kültürünüzden, eski inançlarınızdan, eski bilgilerinizden tamamen de vazgeçersiniz. İşte tasavvuf düşüncesinde bir mürşidi kamilin huzuruna gelen insanın eski bildiklerini bir kenara bırakması da bu yüzdendir. Bırakmasını istemesi de istenmesi de bu yüzdendir. Çünkü artık onun yeni bir yola, yeni bir kimliğe, yeni bir kişiliğe girmesi söz konusudur. Allah'ın kudretine hayran olup kaldıktan sonra, bir makama erişip sultan olduktan sonra diğerlerinin zaten hiçbir kıymeti kalmaz. Mevlana Hazretleri burada misaller veriyor. Diyor ki sel denize kavuştu, deniz oldu. Buradaki misalden şunu anlıyoruz. Sel suları biliyorsunuz bulanık olur. Yani içerisinde envai çeşit maddeler bulunur. Hatta taşları da yuvarlar. Ama denize geldiği zaman ne olur? Denize geldiği zaman durgunlaşır. O ağırlıkları aşağı doğru iner. Ortaya bembeyaz berrak bir su kalır. Bu yüzden dışarıdan bakıldığı zaman masmavi bir suya dönüşürsünüz. Halbuki daha önceki şeyinizde, hayat daha önceki suluğunuz bulanıktır, çamurla karışıktır. Ancak denize girip de o çamuru aşağı indirdiğinizde geriye berrak bir şey kalır. Bunun gibidir aslında hayatta. İslam tasavvufu bunu insanlara anlatmak istiyor. Mevlana Hazretleri insanlara bunu anlatmak istiyor. Önceki hayatınız sel suları gibidir. Denize kavuştuğunuzda yani İslam düşüncesine ve İslam inancına ulaştığınızda içinizdeki o tortular, bulanıklar, çamurluklar dibe oturur ve siz geriye safi bir su olarak kalırsınız. Gerçekten Allah'ın yaratmak istediği insanı kamil haline dönüşürsünüz. Yine burada misal veriyor. Yeniden yaratılmaya misaller veriyor. Diyor ki tane ekinliğe vardı, ekin oldu. Buğday biliyorsunuz tarlaya atarsınız. Buğdayın üzeri kapanır. Buğday önce karanlıkta kalır. Hatta çürümeye yüz tutar. Evet. Ama o çürümeye yüz tutmuş buğdayın içerisinden 70 tane birden yeni bir buğday çıkar ki yemyeşildir ve bambaşka bir şeydir. Siz toprağın altına koyduğunuz o buğday sarıdır aslında. Ve yemyeşil olarak ortaya çıkmış başaklığın özellikleri onda yok gibidir gönlünüzde. Ama yepyeni birisi olarak ortaya çıkar. İster Mevlana Hazretleri bu misallerle şunu anlatmaya çalışıyor. Diyor ki eğer siz Allah ile hemhal olursanız, Allah ile hemhal olmak istediğinizde de bunu tasavvuf ehliyle de yaparsanız böyle yeniden var olursunuz. Çünkü İslam inancı daha ilk ayeti kelimesinde okuyarak, tefekkür ederek, düşünerek ve Allah'ı fark ederek yeni bir insan olmanın mümkün olduğunu bize anlatmış oluyor. Yine başka bir misal daha veriyor. Diyor ki ekmek Adem atanın vücuduna karıştı, ölüyken dirildi, haberdar oldu. Biz de Adem oğluyuz yani. Bizim için de aynı şey geçerli. Yani bir ekmeği yiyorsunuz veya başka bir meyve yiyorsunuz veya başka bir eti yiyorsunuz. Normalde cansız gibidir. Onlar hissetmezler, duymazlar, anlamazlar ama onlar bizim bedenimizde yepyeni bir şeye dönüşüyorlar. Anlayan, bilen, kavrayan, hisseden, Allah'ı fark eden ve hatta bedenen bir varlığa dönüşüyorlar. Başka bir misal daha veriyor. Yani sürme taşı bile kara bir şeydir. Aslında normalde kara olan şeyler biliyorsunuz ışığı emerler ve ışık gözükmez. Yani görünebilmek için Diğer nesnelerin görünebilmesi için aydınlığın olması lazım. Karanlıkta diğer nesneleri göremezsiniz. Sürme de karanlık olmasına rağmen göze sürüldüğünde aslında daha berrak görmeyi sağlar. Yani çünkü özellikle bu çölde yolculuk eden insanlar kadın erkek bakılmaksızın gözlerine sürme sürerler. Neden? Çünkü ışık yukarıdan geldiği zaman direkt göze vurduğunda görme hissini zayıflatır. Ama o şeyi emilmesi gereken tortuları bu sürme emdiği için daha berrak görürler. Bunun gibi bir, bunu da misal olarak veriyor Mevlana Hazretleri. Ve nihayetinde diyor ki ne mutlu o adamı ki kendisinden kurtulmuş diye diriye ulaşmıştır. Çünkü alemin bir ahengi vardır. Alemin kendine has bir dokusu vardır. İşte bu dokunun içerisinde, bu ahengin içerisinde bir varlık haline dönüşmek, faydalı bir varlık haline dönüşmek ancak kendi benliğimizden vazgeçmemiz de mümkün. Buradaki benliğimizden kastedilen şey de benliğimizdeki kötülüklerdir, kötü arzu ve düşüncelerimizdir. Yoksa insanın bizzat kendisinden, her şeyinden vazgeçmesi söz konusu değildir. Çünkü bizim bünyemizde aynı zamanda Allah'ı fark etmek, onu kavramak, onu anlamak ve ona ibadet etmek de vardır. Yani biz bundan da vazgeçecek değiliz bu sebepte, bu bahiste. Ve yine Mevlana Hazretleri diyor ki yazık o diriye ki ölü ile oturmuş, ölmüş, hayatını kaybetmiştir. Burada diriden kastedilen şey meselenin farkına varmış insandır ya da İslam'ı biraz anlamış, İslam'ın Allah'ın tadını kavramış insan, bunun hazına varmış, zevkine varmış insanların ölü ile oturmuş olması. Bu da ölüden kastedilen şey de dünyevi menfaatleri peşinde. Hatta dünyevi de demeyelim aslında buna. Şahsi ve bireysel menfaatleri peşinde. Hayatı sadece biyolojik ya da hayvani hazlardan ibaret olarak gören insanları kastedelim. Yoksa birçok şeyi de yanlış anlamaya sebep oluyoruz. Aslında o da şudur. Dünya işleri dediğimiz zaman ya da dünyadan vazgeçmek dediğimiz zaman hemen şöyle anlaşılabiliyor. Dünyadan elinizi eteğinizi çekeceksiniz, hiçbir şeye karışmayacaksınız biçimde de anlaşılıyor. Halbuki büyük mutasavvıfların kastettiği şey bu değildir. Dünyanın kötülüklerine bulaşmayı kastederler bunu söylerken. Yoksa biz bir fakire yardım ettiğimizde de aslında dünyevi bir iş yapmış oluyoruz. Veya yoldaki bir taşı kaldırıp kenara koyduğumuzda da dünyevi bir iş yapmış oluyoruz. Buradaki dünyevi işlerden, dünya hazından kurtulmak demek sadece bireysel menfaatlerimiz ve kişisel çıkarlarımız için uğraşmaktan, hatta onun hayvani hazlarımızı tatmin etmekten ibaret olarak görmemizden vazgeçmemizdir. Yoksa mesela ibadet etmek, birçok insan belki bunun farkında değildir, bunu bilmiyordur yapmadığı için ama ibadeti huşu ile yapan insanların ondaki hazzı, ondaki zevki, ondaki insana mutluluk verici şeyi gördüğünde bu da dünyevi bir histir. Daha dünyadayken aslında Allah'a ibadet ettiğinizde ondan büyük bir mutluluk hissedersiniz. Ben bir öğrencim vardı yıllar önce, tefsir derslerine gelen bir hanım kız vardı. Daha önce İslam'la bir şey yoktu, alakası yoktu kızım. Bizim derslerimize gele gele sonradan ilk namaz kılışını bize anlattı. Ve biz hakikaten onun o namaz kılışında anlattığı tatları belki hiç hissetmedik. Belki çocukluğumuzdan beri namaz kıldığımız için. Ama o öyle bir tat aldığını anlattı ki aklınız hayaliniz durur. Çünkü gerçekten de büyük bir hazdır, büyük bir mutluluktur. Daha dünyadayken Allah'a ibadet etmenin hazdını ve zevkini alabilirsiniz. Birçok insan, bunun farkına varmayan birçok insan bu hazdan mahrumdur aslında. Şimdi burada üzerinde durmamız gereken hususların bir tanesi şu. Buralardan anlıyoruz ki bu ne mutlu o adama ki kendinden kurtulmuş diriye ulaşmıştır. Yazık o ölüye ki diriye ki ölüyle oturmuş, ölmüş, hayatını kaybetmiştir'den kastedilen şey sohbettir. İslam tasavvufunda sohbet önemli bir unsurdur. Sohbet tasavvufun belki de can damarıdır. En ana unsurlarından bir tanesidir. Bu yüzden de sohbet meselesi üzerinde biraz durmak lazım. Şimdi sohbet kelimesinin kelime kökenine baktığınız zaman sahibe, Arapça sahibe kelimesinden gelir. Dost oldu, arkadaş oldu demektir. Bu fiilden türetilmedir. Sohbet kelimesi de dostluk etmek, yarenlik etmek, içtenlikle konuşmak anlamına gelir. Yine sahabi de içtenlikle konuşabileceğimiz, dost olabileceğimiz ve acımızı, tatlımızı paylaşabileceğimiz insan anlamına gelir. Bu yüzden de İslam tasavvufunda sohbet önemli bir şeydir. Yani sohbet karşılıklı olarak insanların yüreklerini de işin içerisine katarak, ruhlarını da işin içerisine katarak birbirlerinden istifade etmesi anlamına gelir. Gerçekten de insan iki dost olarak sohbet ettiğinde zamanın nasıl geçtiğini kavrayamaz. Şimdi sohbetle tartışma arasındaki farkı da anlatmakta burada fayda var. Yani tartışma da karşıdaki adamla konuşmaktan ibarettir aslında. Sohbet de karşıdaki adamla konuşmaktır. Ama tartışmak sadece akli seviyede karşıdakiyle konuşmak anlamına gelir ve bizdeki bilgiyi doğru olduğunu düşündüğümüzü karşı tarafa verme amaçlıdır tartışmada. Yani karşıyı ikna etme üzere konuşuyorsunuz tartışmada ve akli seviyededir. Bu yüzden tartışmanın hazzı çok fazla değildir aslında. Bu işin sonunda hatta tartışma biraz şiddetlenirse her iki taraf da buradan acı hissederek ayrılır. Yani burada mutlu olarak ayrılmaz. Birbirlerini kırmış olarak ayrılırlar. Evet, tartışmak da bir yöntemdir. Özellikle bilgi edinme bakımından, bilgi öğrenme bilginin başkasına aktarılması bakımından tartışmak da önemli bir yöntemdir ama sadece akli seviyede kaldığı için ve bendeki bilgiyi bir başkasına aktarmayı amaçladığı için şeyi biraz düşüktür, kalibresi biraz düşüktür, seviyesi düşüktür. Sohbet de bunun bir benzeridir ama bir adım üstündedir. Sohbetteki kasıt karşı tarafa bir şey vermek değildir. Sohbette kastedilen şey karşıdan istifade etmektir. Yani karşıdan faydalanmaktır. Tartışmanın tam tersi bir durum söz konusu vardır. Şimdi karşıdan faydalanmak istediğinizde siz bütün imkanlarınızı kullanarak karşıdakine yüreğinizi de katarak karşıdakinde emin birisi olduğunuzu göstermek istersiniz. Bu sebeple de münasebet çok yumuşak olur, naif bir çizgide geçer. Hakikaten iki insan arasında dini düşünce olsun olmasın iki insan arasında sohbet olduğu zaman bu işin sonunda ya sohbet o kadar tatlıydı ki zamanın nasıl geçtiğini anlayamadık dediklerini hepçe duyarız. Bu sebeple de İslam tasavvufunda sohbet önemli bir unsur olarak vardır ve bilginin karşı taraftan alınmasına matuf bir şeydir, istifade etmeye matuf bir şeydir ve burada mutasavvıflarla oturduğunuz zaman, onlarla sohbet ettiğiniz zaman karşıdaki bilgiyi almak istersiniz. Yani Allah'tan bilgi almak için oturursunuz. Her iki tarafta aslında bir sohbette asgari olarak iki insan bulunur. Bu iki insan da karşı taraftakinin bilgisini, karşı taraftakinin zevkini kendisi de almak ister, hazını tatmak ister. Burada da Allah'ın nuru tecelli eder ve onlara istedikleri şey bir çeşit verilir. O hazı bu yüzden de elde etmiş olurlar. Netice itibariyle şunu söyleyelim, tasavvuf düşüncesinde, tasavvuf geleneğinde sohbet çok önemli bir husustur ve mutasavvıflar birbirleriyle olan münasebetleri, sohbetleri sayesinde seyri sülüklerini sürdürürler ve kamil o insan olma yolunda önemli mesafeleri de kat ederler ve netice itibariyle sohbet tartışmadan bir gömlek üstün bir yöntemdir ve daha doğru bir yöntemdir. Diğer insanlara da mutasavvıf olsunlar ya da olmasınlar, özellikle hoca-talebe münasebetinde öğrencilerin hocalarından istifade etmek maksadıyla sohbet yöntemini kullanmalarını tavsiye edebiliriz doğrusu burada.
Allah'ın kitabına kaçar sığınırsan peygamberlerin ruhlarına karışırsın. Kur'an, peygamberlerin ve Allah'ın ululuk denizindeki balıklarının hallerini anlatır. Fakat okur da dediğini tutmazsan, farz et ki peygamberleri, velileri görmüşsün, ne çıkar? Kur'an'ın hükümlerini tutar, kıssalarından hisse alırsan, can kuşuna ten kafesi dar gelir. Kafeste mahpus olan kuşun kurtulmak istememesi cahilliktendir. Kafeslerden kurtulan ruhlar Allah'a layık ve halka rehber olan peygamberlerdir. Onların sesleri din makamından gelir. Senin için kurtuluş yolu ancak budur. Biz bu daracık kafesten Kur'an'la kurtulduk. Zaten kurtulmanın başka bir yolu da yok.
Şimdi bu bölümde başlığını, konumuz başlığı olan Allah ile oturmak isteyen tasavvuf ehli ile otursun cümlesinin anlamını da burada izah edildiğini görmüş oluyoruz. Mevlana Hazretleri şu beytte önemli bir şey söylüyor. Diyor ki Allah'ın kitabına kaçar sığınırsan peygamberlerin ruhlarına karışırsın. Buradaki sohbet bahsini açmıştı ve sohbetin mutasavvıfların gelişiminde, seyri sürüklerini sürdürmelerinde yani insanın kamil olma yolunda giriştikleri yoldaki mesafelerini anlatma konusunda çok önemli bir şey olduğunu söylemişti. Ve Mevlana Hazretleri burada diyor ki işte bu sohbetin mevzusu Allah'ın kitabı olmalıdır. Yani mutasavvıflar sohbetlerini birilerinin zannettiğinin aksine Kur'an dışında sürdürmezler. Kur'an'ın dışı bilgiler üzerinde sadece sohbet etmezler ve sohbetlerinin aslında merkezinde Kur'an-ı Kerim oluşturur. Çünkü bütün Müslümanlar için böyledir. Dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi fırkaya mensup Müslümanla karşılaşırsanız karşılaşın, onlar için birinci delil her zaman Kur'an-ı Kerim'dir. Tarihin her döneminde belki yüzlerce fırka ortaya çıkmıştır, belki yüzlercesi de ortadan kaybolmuştur. Ama bütün fırkaların birinci delili, kendisine hüccet kabul ettikleri birinci unsur her zaman Kur'an-ı Kerim olmuştur. Çünkü Müslümanlığın ortaya çıkmasını sağlayan, insanın ortaya çıkmasını sağlayan şey Allah'ın kitabıdır. Bu sebeple Yasin suresinde de Allah böyle anlatıyor insanlara, diyor ki Allah bir şey yaratmak istediğinde ona ol der, o da olur diyor. Hı hı. Şimdi Allah'ın ol demesi, mesela İslam ümmeti diye bir şeyden bahsediyoruz. Peki bugün bizim İslam ümmeti dediğimiz şey nasıl var oluyor? Kur'an-ı Kerim'le oluyor. Kur'an-ı Kerim neden ibaret? Bir sözden ibaret. Aslında Allah'ın İslam ümmeti bakımından ol demesinden ibarettir Kur'an-ı Kerim. Çünkü biz Müslüman insanlar Kur'an-ı Kerim'de yazanlara, Kur'an-ı Kerim'de anlatılanlara, bakanlara bakarak hayatımızı tanzim ediyoruz. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bize içki içmenin yasak olduğunu söylüyorsa veya diyelim ki hırsızlık etmenin kötü olduğunu söylüyorsa, bir Müslüman ne yapıyor? Hayatında içki içmiyor ve hırsızlık yapmıyor. Yeni aslında nice insanlar var ki Kur'an-ı Kerim'de yeni bir kimliğe ve kişiliğe kavuşmuş oluyor. Bu yüzden de mutasavvıfların en önemli unsurlarından bir tanesi sohbet konularının başında da Kur'an-ı Kerim gelir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e kaçtıklarında, Kur'an-ı Kerim'e sığındıklarında ve sohbetlerini Kur'an-ı Kerim üzerine yaptıklarında bu defa karşılarında neyi göreceklerdir? Peygamberlerin ruhları arasında bulacaktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in en önemli konularının başında peygamberlerin hayatı gelir. Kur'an-ı Kerim'deki peygamberlerin hikayesine baktığımız zaman, ki biz zaten kimliğimizi ve kişiliğimizi ya da hayatta nasıl davranmamız gerektiğini onlar üzerinden öğreniyoruz. Çünkü yeryüzünde örnek insan olma bakımından en iyi örnekler her zaman peygamberler olmuştur. Gerçekten de şeye baktığınız zaman, İslam tarihine, dünya tarihine baktığınız zaman peygamberlerden daha erdemli, peygamberlerden daha bilgili ve peygamberlerden daha kamil bir insana şahit olmuyoruz. Çünkü onlar Allah'ın özel olarak yetiştirdiği insanlardır. Ve Müslümanların, hatta bütün insanların peygamberlerin hayat hikayelerini bilmesi, onların hallerini bilmesi aslında onların iyi birer insan olmasını sağlayacaktır. Bu yüzden de ben her zaman öğrencilerime şunu söylüyorum. Eğer İslam'ı öğrenmek istiyorsanız mutlaka Hazreti Peygamber'in hayatını bilmelisiniz. Hazreti Peygamber'in siyerini anlatan bir kitap okumalısınız. Bir ya da birkaç kitap okumalısınız. Yine Kur'an-ı Kerim'de kıssası anlatılan peygamberlerin hikayelerini çok iyi bilmemiz gerekir. Musa Aleyhisselam'ın hikayesini, Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesini, İsa Aleyhisselam'ın hikayesini, özellikle Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesi günümüzde kadın erkek münasebetleri bakımından çok da önemli olduğunu düşünüyorum doğrusu. Özellikle genç insanların Yusuf Aleyhisselam Aleyhisselam'ın hikayesini okuması, onlardaki hayanın, onlardaki erdemin nasıllığını bilmelerini aslında insan ilişkileri bakımından çok önemli biçimde şekillendirecektir ve belirleyecektir. Bu sebeple de Mevlana Hazretleri diyor ki sohbetiniz Kur'an esası üzerinde olsun. Peki bunu söylerken aslında bize bir şey daha söylüyor. Bizim temel problemlerimizden bir tanesi ve İlahiyat Fakültesi'nde okuduğum dönemlerde de oradan sonraki dönemlerde de en çok konuştuğumuz hususlardan bir tanesi Kur'an'ı nasıl anlamalıyız sorusuydu. Hı. Ve bunun yöntemi üzerineydi. İşte Mevlana Hazretleri burada bize bir yöntem gösteriyor. O yöntem de sohbet yöntemi. Yani Allah'la sohbet eder gibi Kur'an'ı okumamız gerekiyor. Şimdi ne demiştik? Sohbette karşı taraftan istifade etmek vardır. Bir şeyi tartışmadaki gibi karşıya bir şey vermek gibi bir derdiniz yoktur. Karşıdan istifade etmeniz gerekiyor. İşte Kur'an-ı Kerim'i okurken ya da Kur'an ayetleri üzerinde konuşurken ya da Kur'an ayetleri üzerinde tefekkür ederken iki mutasavvıf mutlaka sohbet biçimi şeklinde yapmalıdır bunu. Yani Kur'an-ı Kerim'den istifade etmek ve onu anlayabilmek için bütün benliğini, bütün iyi niyetini ve bütün iyi güzel özelliklerini bu işin içerisine katarak okuması gerekiyor. Hakikaten derunu bir sohbet biçiminde Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman ve Kur'an-ı Kerim'i okurken özellikle burada neyi kastetti diye anlamaya çalışırken, ki sohbette de bu çok önemlidir. Karşıdaki adamların sözünü anlamak için bütün şeyinizde, varlığınızda kulak kesilirsiniz. Doğru anlamak için kendinizi çok zorlarsınız. Çünkü sohbetteki asıl amaç karşıdan faydalanma demiştik. Burada da böyle Kur'an-ı Kerim'i sohbet tarzıyla okuduğunuzda, üzerinde düşüne düşüne okuduğunuzda İnanın her defasında daha önce anlamadığınız zihninizde yeni yeni şeyler ortaya çıkıyor. Bu sebeple de en önemli hususlardan bir tanesi, Mevlana'nın belki İslam düşüncesine kattığı hususlardan, bilgilerden bir tanesi de Kur'an-ı Kerim okurken bir çeşit sohbet yöntemiyle okumak olduğunda burada dile getirmek isteriz. Yine Mevlana Hazretleri diyor ki Kur'an peygamberin ve Allah'ın ululuk denizindeki balıkların hallerini anlatır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de sadece peygamberlerin hikayeleri yok. Kur'an-ı Kerim'de aynı zamanda inkarcı insanların hikayeleri de var. Onların mantaliteleri de var. Biz onların mantalitelerini de kavramış oluyoruz böylece. Hı hı. Ez cümle toparlayacak olursak biz Kur'an-ı Kerim'i okurken de sohbet yöntemiyle okumalıyız. Ve yine Mevlana'nın bize önerdiği, mutasavvıfa önerdiği şey biz sohbetlerimizi Kur'an esası üzerinden sürdürmemiz gerektiğidir.
Peki, çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Mesnevi'den seçmeler.